Ayrım 5, sayfa 36. Çünkü ittifak vardı. İttifak vardı. Şimdi o zaman sizin sorunuzun cevabına geleyim. Yani niye vermedi, nasıl vermedi, nasıl oldu konusuna geldiğimiz zaman, bakınız şimdi cemaat aslında silahlı kuvvetlere sızmaya ne zaman başlıyor? Herhalde 70'li yıllara kadar gidiyor. Bakın demin örnek verdim. 86'da rahmetli komutanımız Doğu Aktulga'nın Kuleli olayı. Yaşar Büyükanıtpaşa Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken 92'den önceki dönemler hep dikkat ederseniz. Kuleli olayı 84-86 idi. Nereye varacaksınız? MİT'te asker varken silahlı kuvvetler bu konuda ciddi mücadele verebildi. Kuleli'de oldu. İzmir'de Maltepe Askeri Lisesi'nde oldu. Asker MİT'ten çıktığı andan itibaren koptuk. Cemaat ve siyasi iktidarlar. Zaten herhalde yoğunlaşma da ondan sonra. Kesinlikle ona da katılıyorum. Şimdi cemaatle siyasi iktidarlar arasındaki ilişkiyi de tam ortaya koyalım. 70'li yıllardan itibaren bu olayın döndüğünü görüyoruz ama bana göre yazılan çizilene baktığımız zaman cemaatin esas güçlenmeye başladığı dönem neresi? Turgut Özal dönemi. Yani Özal döneminde cemaatin yapılanmasının artık güçlendiği bir döneme girdiğini görüyoruz. Doğru mu? Sonraki dönemlerdeki siyasi iktidarlarla ilişkilerine bakarsanız rahmetli Bülent Ecevit de ki toplantılarda çok şahit oldum cemaate çok sempatiyle bakıyordu. Konuşmalarda cemaate karşı bana şunları bunları yaptıramazsınız düşüncesine sahipti. Belki de samimi olarak onların iyi niyetli olduğuna bu okullara vesaire inanıyordu. Tansu Çiller'in de kısmen bu olaya sempatiyle baktığını, ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Demirel de baktı. Demirel'in öyle bakmadığını iddia edenler de var. Bilemiyorum orasını ama rahmetli Necmettin Erbakan dönemine geldiğimiz zaman Erbakan'ın cemaatle mesafeli olduğunu görüyoruz. Peki AK Parti ne zaman iktidarı oldu? 2002. Bakın ben bunu önemsiyorum bu bölümü. 2002-2007 dönemi ayrı bir dönem. AKP-cemaat ilişkileri açısından 2002-2007 ayrı bir dönem. Nedir bu dönemin ana karakteristiği? Bir, cemaatle iyi geçinelim, tamam. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya girmeyelim. Ne zamana kadar? 2007'ye kadar. 2007 bu düşüncenin değişime uğradığı yıl. Neden? İşte efendim E-Muhtıra, 27 Nisan olayı. Tabii bir açıdan etkin olduğunu düşünebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanılan krizler. 2007 Hanifi Avcı'nın ve Sabri Uzun'un ifadesine göre cemaatin polisi tümüyle ele geçirdiği, başbakanına suikast iddiaları ortaya sürülerek bir noktada onun kimyasının bozulduğu bir dönem. PKK ile mücadelede bir dağlıca baskını var. Silahlı kuvvetler hakkında kara propaganda var. Hücum edildi ve denildi ki silahlı kuvvetler terörle mücadelede başarılı değil. Ne olacak? Açılım süreci. Siyasi sürece gireceğiz vesaire. Dolayısıyla 2007 yılı zaten bir noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılacak komploların artık tepe noktasına geldiği yıl. Dolayısıyla 2007-2011 arasını ayrı bir yere koyalım. Bu dönem nedir sizce? Bu dönem AKP'nin cemaatle tam ittifak yaptığı dönem. 2010 anayasa referandumunu hatırlayın, tepe noktalarına ulaştığınız noktadasınız. Biz zaten görev olarak tepe noktadayız. Genelkurmay Başkanlığı'nı bu dönemde yaptım. Bu dönem cemaatle AKP'nin tam ittifak olduğu dönem. Sayın Başbakan ne dedi? Ne istediğinizde vermedik. Öyle değil mi? Önce Fenerbahçe gitti. Ne istediğinizde vermedik. Ne istediler de vermedik. Dedi mi dedi? Ben kendisine cemaat tehdidinin önemli olduğunu defalarca izah ettim. Dedim ki bakın bugün bu tehdit bize, yarın size. Bunu söyledim. Kendisi de bana cevap olarak dedi ki, ya komutanım sen bunları çok büyütüyorsun. Kim haklıymış? 2016'ya geldim. Dolayısıyla biz bunları da hep söyledik. Bakanlarla konuşmamızda da bunu ifade ettik. Bakın tehlikeli bir noktaya gidiyoruz dedik. Dolayısıyla 2007-2011'de tam ittifak, 2011'den sonrasında AKP'nin cemaatle ilişkilerinin kırılmaya, kopmaya başladığı dönem olarak görüyoruz. Niye 2011? 2011 seçimleri, Haziran seçimleri yazılan çizilene göre cemaat 2011 seçimlerinde AK Parti'den 80-100 arasında kontenjan istiyor. Diyor ki ben artık siyasi iktidarı seninle paylaşayım. O zaman başbakan diyor ki, bir dakika, vermiyor biliyorsunuz ve kırılma başlamıştır. 2011 Haziran seçimlerinden sonra. Buradan 2012'ye atlıyoruz. 2012 6 Ocak'ta 26. Genelkurmay Başkanı olarak ben tutuklanıyorum. Ha tabii bundan evvel 2011 Haziran seçimlerinden sonra bir olay daha var. 3 Temmuz 2011 Fenerbahçe şike olayı. Şike davası. Bakın hemen seçimlerin akabinde. Önce Fenerbahçe hücum ediyorlar. Hayır, Haziran seçimlerinin hemen akabinde değil mi? Evet, önce Fenerbahçe. Önce Fenerbahçe. Evet, 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye şike davası açıldı. Bu süreçte dik duran, başkanından son taraftarına kadar gerçek bir mücadele veren Fenerbahçe inanılmaz bir tarihi direniş gösterdi. Birlik ve beraberlik gösterdi. Bunu her zaman ifade ettim. En baştan en sona kadar. Nereye geldik? 6 Ocak 2012 Genelkurmay Başkanı tutuklanıyor. Aslında benim tutuklanmam bazılarına mesajdır. Sıra sana da geliyor mesajı. Kime mesela? Başbakan'a mı? Bana göre evet, oraya kadar. Erdoğan'a kadar. Evet, çünkü benim olayımdan bir ay sonra ne oldu? 7 Şubat 2012'de MİT olayı patladı. MİT olayı patlayınca başbakan artık olayın vehametini anladı. Sizin tutuklanmanıza da itiraz etti başbakan. Evet ama bir şey yapmadı. Evet bu doğru ama bir şey yapabilir miydi? Yapabilirdi. MİT müsteşarına nasıl yaptıysa bize de yapabilirdi. Yapmadı. Bu bir hakikat yani. Şimdi nereye geldik? MİT olayından sonra artık AK Parti ile cemaat ilişkisinin kırılma değil, kopma ve çatışma ortamına girdiğini ifade edebiliriz. 2012 çok önemli bir tarih. Sonra ne gelecek? Dershaneler olayı gelecek vesaire vesaire. 2013 sonuna geleceğiz. 17-25 Aralık gelecek. 17-25 acaba yargı yoluyla bir siyasi hareket mi? Bir darbe mi? Birçok kimse, Hanefi Avcı, 17-25 Aralık cemaatin yargı yoluyla gerçekleştirmek istediği bir hükümet darbesiydi diyor. 2014'ten sonra, özellikle 17-25'ten sonra kavga var. Kavga değil, savaş. Erdoğan yalnız bırakıldı. Peki bu savaşta niye başarılı olamadı AK Parti? Şunu söyleyelim. 2012, özellikle 2012-2016 yani 15 Temmuz'a kadar Cumhurbaşkanı olacak Sayın Başbakan'ın durumunu ayrı değerlendirelim. Neden? 2012-2016 yılları arasında adeta cemaate karşı tek başına savaş verdi. Neden tek başına olsun? İktidar var, bakanları var, bürokratları var. Var da herkesin tam destek verdiği kanaatinde değilim. Tek başına savaş verdi. Tek başına savaş verdi. Yani o dönem önemli. 2012-2016 arasında cemaate karşı tek başına savaş verdi. Erdoğan tek başına kaldığı için mi askeri darbeye cüret edecek kadar temizlenemediler? Şimdi 2012-2016 döneminde silahlı kuvvetlerdeki yapılanma ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'na ne bilgiler verdiler? Bizim dönemden farklı. Yani bunu da lütfen açıklasınlar. 2012-2016 döneminde silahlı kuvvetlerdeki Fethullah Gülen örgütü yapılanması ile ilgili olarak. Somut olarak MİT, siyasi irade, iktidar silahlı kuvvetlere ne verdi? Verdi mi bilmiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Bilmem bizim dönemle farkını ortaya koyabildim mi? Basından bakarsanız ne kadar doğru bilmiyorum. Wall Street Journal'da 15 Temmuz olayından 5-6 gün evvel MİT'in silahlı kuvvetlere Fethullah Gülen örgütüyle ilgili olarak 600 kişilik bir liste verdiğini yazmış. Hakikaten bu bilgi 15 Temmuz'dan 5 gün evvel verildiyse çok geç. Yani siz Genelkurmay Başkanı olsanız ne yapacaksınız? 2012-2016 döneminin farkını anlatabildim değil mi? Bir savaş var. Bizim dönem çok farklıydı. Benim dönemimde ittifak vardı. Bu dönemde savaş. 4 yıl sürüyor. Kısa da değil. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra şunu demedi mi? Biz bunların inlerine gireceğiz. Tamam, 4 yıl. Ne oldu? Ne kadar başarılı olundu? Ne kadar tespit edildi? Ne verildi, ne işlem yapıldı. O yüzden tek başına kaldı Cumhurbaşkanı. Ben bu süreçte tek başına mücadele ettiği kanaatindeyim. Yani ben o kanaati taşıyorum. Ama bunu söylemek zorundayım. Ben objektif bakan biriyim. Bunu söylerken şunu da söylemek durumundayım. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı 2012-2016 yılları arasında tek başına mücadele ettiğinin altını çizerek benim de birçok defalar ifade ettiğim gibi cemaatle mücadele edenin ben yanında yer alırım, desteğimi veririm dedim. Bugün de söylüyorum ama bunu söylerken de şunu da söylemek zorundayım. 2007-2011 sürecinde de bu iktidarın siyasi sorumluluğu var. Neyin siyasi sorumluluğu? Bu olup bitenlerin mi? Gayet tabii. Siz silahlı kuvvetlere yapılan komplolar açısından bakın. Bu Fethullah Gülen örgütünün silahlı kuvvetlere sızması, sızanlarla ilgili hiç bilgi yok muydu MİT'te? Dolayısıyla 2007-2011 yılının siyasi sorumluluğunun olduğunu ifade etmek durumundayız. Bu önemli. Ama 2012-2016'da tek başına mücadele ettiğinin de altını çizelim. MİT başarısız. İzin verirseniz herkes şunu merak ediyor. Şimdi bir takım tedbirler alınıyor. Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor. Askeri okullar kapatılıyor. Harp akademileri kapatıldı. Yeni bir düzen geliyor. Siz diyorsunuz ki bu düzenlemelere baktığımız zaman kalp hastasına kanser hastası tedavisi yapılıyor. Çünkü sizin kafanızda hep kanser olacağım korkusu var. Kalbiniz tekliyor, onu görmüyorsunuz. Ona hazır değilsiniz. İnsanların bugün en çok korktukları hastalık kanser. Allah korusun, bugün artık hep kanser olabilirim korkusuyla yaşanıyor. Darbeden korkuyor. Yok yok, kanserden niye korkuyorsunuz biliyor musunuz? Genetik olarak geçmişinizde maalesef çok kanser olayı var. Bahsettik. Genetik çok belirleyici bu olayda. Bahsettik. Nedir? 60, 71, 62, 63 olayları, 80 olayları. Bu açıdan bakarsanız askeri darbedir ve kanser olaylarıdır. Eskiden yaşadığınız ailenizde genetik olarak böyle bir hastalık var. Her an ondan endişe ediyorsunuz. Oysa ama bu olayda sizin kalbiniz tekledi. Gidin kalbinizi bir tedavi ettirin. Bunun üzerine gidin. Diğer kanser olaylarıyla da ilgili olarak sakin hareket ederek mesela kanseri önleyici bir yıl tedbir var. Onları da alın. Ona karşı değilim. Bu tedbirlerle ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ama önce birkaç soru var size sormak istediğim. Şimdi çok konuşuldu. Üzerinde çok duruldu. Ama biz eski Genelkurmay Başkanı olarak sizin fikrinizi merak ediyoruz. Baktığınızda 15 Temmuz kalkışmasını çok iyi planlanmış bir kalkışma olarak mı görüyorsunuz askeri açıdan? Yoksa işte saat 3'te başlaması gerekenin 21'de başladığı bir takım aksaklıkların yaşandığı kötü bir plan olarak mı? Tamamen askeri açıdan soruyorum. Şimdi tamam, gene çok iyi bir noktadan giriyorsunuz. Tedavide ikinci bir şıkkım da var. Tedavi yalnız sızmalarla vesaireyle değil, tedavinin öncelikli konusu bu ve MİT'in sorgulanması lazım öncelikle. Bakın o konuda hiçbir şey duymuyoruz. Ne oluyor? Bu olayda bence en büyük başarısız MİT. Türkiye'de 78 milyondan bir kişi de çıkıp MİT bu konuda başarılı diyebilir mi? TSK neden tedbir almadı? Diyemez. Ama bana izin verin. O gün yaşanılanlara bir bakalım. Genelkurmay Başkanı'nın durumuna bakalım. Kuvvet komutanlarının durumuna bakalım. Orada bir problem var. Büyük bir problem var. Herkes onun da üzerinde duruyor. İkinci öncelikli konu 15 Temmuz olayıyla bağlantılı olarak masaya yatırmanız gereken konu şudur. Bu 15 Temmuz olayında Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi iyi bir sınav verememiştir. Ayrım sonu sayfa 41.